burada kalacağız.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz ve Biz Burada Kalacağız programı başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. İşte bu haftada karşınızdayız. Telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21. Belge geçer numaramız +90 312 463-32-84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta iki değerli hocamızla birlikte iki önemli konuyu konuşacağız. Önce Suriye'ye ABD liderliğinde gerçekleştirilen hava saldırısını değerlendireceğiz. Ardından ikinci bölümde Avrupa Birliği Komisyonu 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nun ayrıntılarını konuşacağız. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamız bizlerle. Hoş geldiniz Sayın İmer.
Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar.
Efendim, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan hocamızla bizlerle. Sayın Mercan, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, şimdi ilk bölümle başlayalım o zaman. Suriye'ye ABD liderliğinde gerçekleştirilen hava saldırısını konuşacağız. ABD, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu koalisyon 14 Nisan günü sabahın ilk saatlerinde Suriye'de beklenen askeri operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon hiç kimseyi şaşırtmadı, ancak yapılma biçimiyle kısa ve uzun vadeli etkileri uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Operasyona neden olan süreç 7 Nisan'da Doğu Guta'da Esed yönetiminin kimyasal silah kullanmasıyla başladı. Olaya ABD'nin verdiği yanıt kısa süre içinde bir askeri operasyon olacağını ortaya koymuştu. Sonrasında asıl tartışılansa operasyonun stratejik amaçları, taktik hedefleri, kısa ve uzun vadeli etkileri oldu. Bu gelişmeler kapsamında konuyu değerlendireceğiz. Operasyonun Suriye açısından sonuçları nelerdir? Saha yansımaları bakımından bundan sonra ne olabilir? Sayın İmer, sizinle başlayalım.
Evet. Efendim, şimdi ifade ettiğiniz gibi böyle bir saldırının olacağını önceden tahmin etmek mümkündü. Ancak belki daha ileride olabilir diye bekliyorduk. Çünkü Bay Trump bir noktada hem ülke içinde sıkışmış vaziyetteydi iç politika açısından, hem de dışarıda da işte bizim akıllı füzelerimiz geliyor, hazırlanın Rusya diye ifadeler kullandı tweetinde. Sonra onu yumuşattı. Biz Rusya'yla iyi geçinmek istiyoruz. Onlara ekonomik yardım da yapabiliriz vesaire gibi. Yani neticede Trump burada hem dışarıdan hem içeriden kendini angaje etmişti bu işe. Yani bu olacaktı. Daha önce, zaten bir sene önce biliyorsunuz, gene öyle bir Tomahawk füzeleriyle bir saldırı olmuştu. Şimdi bir kere Suriye'deki tablonun değişmesi hava saldırılarıyla olamaz. Yani mutlaka karadan bir şeyler yapmak lazım eğer bir şey değiştirmek istiyorsanız. Karadan olması için de Amerika kendine müttefik olarak PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi almış vaziyette. Bu da Suriye Demokratik Gücü adını taşıyor ama gerçekte PKK'nın da kendisi. Bizi de tehdit ediyor. Bizi rahatsız ediyor. Onun için biz işte bu Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı'nı yaptık. Belki Membiç'i bundan sonra yapacağız. Daha sonra Fırat'ın doğusuyla meşgul olacağız. Çünkü oradan gelecek böyle bir terör ordusuna bizim evet dememiz mümkün değil. Güvenlik açısından, Türkiye açısından mümkün değil. Türkiye'nin terörden arınması gerekiyor. Hükümet de bu konuda kararlı. Şimdi bu açıdan baktığımızda demek ki kara gücü yok Amerikalıların. DAEŞ dediğimiz veya IŞİD dediğimiz organizasyon, Trump'ın diliyle ifade edelim, dedi ki bunu Obama'ya, ey Obama sen yaptın, Hillary Clinton sen yaptın, ben kaldıracağım dedi. Şimdi kaldırdık diyor. Şimdi gerçek doğru. DAEŞ dediğimiz örgüt Amerikan İstihbarat Örgütü'nün desteğiyle kuruldu. Şimdi dolayısıyla büyük devletler maalesef iş yaparlarken terör örgütlerini birer araç olarak, enstrüman olarak kullanıyorlar. Bu PYD de böyle, DAEŞ de böyle, efendim işte Fethullah Gülen örgütü de böyle. Adı konmamış daha pek çok örgüt de aynı şekilde. Dolayısıyla buradaki olan bu saldırıyı fazla abartmamak, büyütmemek gerekir. Suriye'de onların bütün istediği şu: Suriye'deki iç savaşı bitirmek isteyen güçler var, bitirmek istemeyen güçler var. Suriye'deki iç savaşı bitirmek isteyen güçlerin başına Türkiye gelir. Niye? Çünkü bu bittiği zaman hem bu terör belasından Türkiye kurtulur, Hem de Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliği sağlandığında, ama federal bir sistem değil, yani üniter bir yapı içerisinde olduğunda, Türkiye aynı zamanda göç hareketinden de kurtulur. Ayrıca buraya gelmiş olan bir takım göçmenler, Suriye eğer inşa edilirse, geri gitmek isteyenler gayet tabii geri giderler. Dolayısıyla bu Türkiye'yi rahatlatır. Türkiye'nin buna ihtiyacı belki Amerika'dan çok daha fazla. Çünkü Amerika okyanusun öbür tarafında, kimse okyanusu yüzerek geçemez. Ama Avrupa Birliği bundan çok rahatsız. Onların da işine gelir esasen. Şimdi böyle baktığımız zaman da bu atılan füzeler ve bununla Suriye iç savaşının devam etmesini adeta teşvik etmek bir noktada bizim çıkarımıza değil. Aynı şekilde bu kimin çıkarına değil? Suriye rejiminin ve Suriye halkının da çıkarına değil. İran'ın çıkarına hiç değil. Rusya'nın çıkarına da değil. Rusya alacağını almış, orada üst ele geçirmiş, orada oturmak istiyor. Başka bir şey yok Rusya'nın, değil mi? Dolayısıyla bundan istifade sağlayacak olan, burayı karıştırmak isteyen güç esasen İsrail'deki Şahin kanattır. Niçin? Çünkü onların birkaç amacı var. Bir, İsrail'in güvenliğini temin edebilmek için Suriye'nin güçlü bir devlet olmaması lazım, zayıf olması lazım. Ancak Irak için de geçerli. Bu parçalama oradan geliyor. İkincisi, Suriye'nin içerisinde bir Hizbullah örgütü var. İran tarafından desteklenen. Ki Lübnan Hizbullah'ı. Bunlar İsrail'e yenilgi tattırdılar 2006 senesinde. Hala onlardan çekiniyor İsrail ordusu. Dolayısıyla bu Hizbullah'ı yıpratıp yok etmek istiyorlar. Aynı şekilde Hamas'ı da yok etmek istiyorlar. Hamas'ı belki işte Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın yardımıyla etkisiz hale getiriyorlar, ama bu Hizbullah onların etkisiz hale getirmediği sürece tehdit olmaya devam ediyor. O halde Suriye iç savaşı devam etmeli, Hizbullah orada imha edilmeli, zayıflatılmalı, yok edilmeli. İkinci nokta, Golan bölgesi, tepeler diyor millet ama tepe mepe değil, orası bir yayla. Yani Erzurum tepeleri demeye benzer, Erzurum yaylası, orası da Golan yaylası. Çok büyük bir alan. O yayla bütün İsrail'i, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi besleyen su kaynaklarının çıktığı yer. Burayı kontrol etmek istiyorlar. Artı sınırda da Dera bölgesi gibi yerleri kontrol altına alarak kendilerine eski tabirle müzahir, yakın bir durum yaratmak istiyorlar. Bütün mesele bu. Dolayısıyla Amerika'da İsrail Şahin kanadının talepleri doğrultusunda hareket ediyor. Bay Trump içeride, İşte önce Amerika derken yapmak istediği imalat sanayini Amerika'ya almak, tekrar Amerika'yı yeniden inşa etmek gibi faaliyetleri yapabilmek için bunları memnun etmeye çalışıyor. Ama bunlar da başından beri buna zorluk çıkarıyorlar, bu küreselciler. Özellikle nasıl çıkarıyorlar, paradan para kazananlar? Efendim seni Ruslar seçtirdi, değil mi, başı dertte. Falan adamla ilişkin oldu, falan kadınla ilişkin oldu, oradan vuruyorlar. Yani hiçbir şekilde Trump rahata eremiyor. Bir tek çıkardığı vergi yasası var, bir de koyduğu gümrükler var. Onu da Çin'e uyguluyor, Avrupa Birliği'ne uygulamıyor. Dikkat ederseniz. Demek ki buradan çok fazla bir şey çıkmaz. Belki de bu Tomahawk füzeleri attılar ya, bunu da uçaktan attılar biliyorsunuz, gemiden değil de. Uçaklar havalandı ama uçaklar gayet garip. O olmadan önce iki tane Sırp uçağı geldi, F-15 uçağı, ve 8 tane füze attı. Bu 8 tane, 5 tanesini imha ettiler Suriye hava savunma sistemi, 3 tanesi bir yerlere vurdu. Uçaktan atılınca zor oluyor. Bir de Lübnan hava sahasından, hatta uluslararası havaalanından girdiler. Burada da aynısı yapıldı. İngiliz, Fransız ve Amerikan müşterek. İngiliz, Fransız araya eklendi. Esas Amerikalılar yaptı. Dolayısıyla onlar niye eklemlendi buna? O da ayrıca tartışılması gereken bir konu. Onlar da acaba bize de bir şey düşer mi? Onların hikayesi de o. Yani Fransızların özellikle. O bölgenin hani hamisi gibi, eski kolonyal gücü gibi kendilerini görüyorlar ya. Halbuki Birinci Dünya Savaşı sonrasında azıcık da oturdular orada, ondan sonra gittiler. Ya Fransızların fazla bir şeyi yok. Dolayısıyla buradaki meselenin böyle bir karmaşık yapısı var. Bir de Türkiye, İran ve Rusya üçlü bir zirve yaptılar. Ve bu zirve, Ankara'da yapılan bu zirve, ki Astana ve Soçi zirvelerinden sonra oldu, bundan sonra da devam edecek. Bu bölgesel işbirliğinden çok rahatsız Amerikalılar. Avrupa'da Fransa da rahatsız bundan, İngiltere de rahatsız belli ölçüde. Dolayısıyla istiyorlar ki onlar burayı yönlendirsin. Yani Cenevre bu işi belirlesin. Ama Cenevre'den de bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla şimdi yapılması gereken bir anayasa. Öyle bir anayasa yapmak lazım ki bu anayasa arkasında da seçimler gelsin. Şimdi bu adamlar böyle ortalığı karıştırmaya devam ettiği sürece ne anayasa yapılabilir, ne bir şey olabilir. Mücadele devam eder. Ama bana kalırsa bu füzelerin etkisi çok sınırlıdır. Çok fazla bir şey de olmaz. Rejim zaten kendini kurtarmaya devam ediyor, Rusların da desteğiyle. PYD, PKK büyük bir darbe almış vaziyette Afrin dolayısıyla. Membiç'e doğru biz ilerliyoruz. O halde bize şu işareti vermek istediler. Kardeşim bak görüyor musun biz böyle yaparız. Ona göre yani Membiç'e falan gideceksen, Fırat'ın doğusuna gideceksen bunları dikkate al demek istiyorlar. Fakat bu kadar ucuz değil bu iş. Bir de Rusya'nın hava savunma sistemi çalıştı çalışmadı kavgası var. Bu tartışmalı. İki tarafta yalan söylüyor bence. Yani doğru konuşmuyorlar. Neden? Çünkü bir algı yönetimi var ve sürekli yalan haberler veriliyor. Savaşlarda genellikle bu yapılır. İki taraf da kendini galip göstermeye çalışır. Gerçek nedir? Sonra öğrenilir. Burada da öyle bir durum var. Mesela Ruslar diyor ki 103 tane veya 108 tane neyse füze atıldı. Bunun 70 küsurunu havada imha etti Suriye sistemi. Kendi sistemleri tabii netice olarak. Tabii yani bizim sistem çalışıyor demek istiyor. Öbürü de yok canım diyor 13 tanesi falan yok oldu diyor. Yani hangisi doğru acaba? Yani bilmiyoruz. Tahribat belli noktalarda olmuş. Ki oralara vurması tahribat olmaz. Demek ki vurmuşlar. Havadan özellikle uçaklardan atılıyor. Gemiden değil. Platformları tahrip ederiz dediler. Ona gerek kalmadı. Ama Rus üstlerini, Rus askerlerini vurmadılar. Çok dikkat. Yani ona çok itina gösterdiler. Hassas davrandılar. Rusya ile gerilim yaratmak istemediler. Bu çok önemli. Dolayısıyla Rusya ile Amerika'nın zaten bir irtibatı olacak. Herhalde bir görüşme olacak Trump'la şey arasında, Putin arasında. Orada Trump'ın bütün istediği, ta başından beri istediği oydu zaten. Rusya'yı kendi yanına çekmek ve Çin'i yalnızlaştırmak. Esas olay bu. Aynı esnada Amerikan donanması Güney Çin Denizi'ne indi. Paralel bir olay. Yalnız Doğu Akdeniz'e gelmedi, bir başka donanma da oraya gitti. Yani dolayısıyla Amerika burada Çin'in birinci güç olmasını engellemeye çalışıyor. Yani Kissinger'ın tabiriyle Kissinger diyor ki biz Çin'in birinci güç olmasını durduramayız ama hızını yavaşlatabiliriz. Şu anda yaptıkları bu. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama bu iyi bir netice verdi mi derseniz bence pek bir iyi netice vermiş değil. Artı bu hani bir kurt kuzu hikayesi vardır. Suyumu bulandırıyorsun lafı. Burada da öyle bir şey var. Yemeğe karar verdiğiniz zaman bir şey yaratırsınız ve yarattığınız zaman suyumu bulandırıyorsunuz dersiniz ve yaparsınız. Nitekim şeyde Londra'da bu görüldü. Londra'da bir Rus ajanı ve kızı zehirlendi dendi. Ruslar yaptı dendi. Bir günde Theresa May karar verdi. 23 tane Rus diplomatı sınır dışı etti. Amerika hemen üstüne atladı. Fransa, Almanya ve bazıları atladı. Bizimkiler doğru yaptılar. Atlamadılar ve dediler ki önce bir bunun gerçekten böyle olduğu bir görürsün bakalım dediler. Ve çıktı olay ortaya. Çünkü Boris Johnson, İngiliz Dışişleri Bakanı dedi ki biz dedi kendi askeri araştırma laboratuvarlarımızdan aldığımız sonuca göre bu karara vardık. Onlar böyle dedi dedi. Bir de baktık laboratuvarın sorumlusu bir açıklama yaptı. Biz böyle bir rapor vermedik dedi. Ve bunun arkasında Rusya'nın olduğu da belli değil dedi. Ne oldu şimdi? Boris Johnson açığa düştü. Doğruyu söylemezse tam durumuna düştü. Şimdi böyle bir dışişleri bakanı görevde kalabilir mi? Bence kalamaz. Çünkü inandırıcılığını kaybetti. Aynı şey Theresa May için geçerli. Yani anlayacağınız bu durum şu anda pek çok böyle garip, karanlık işler yapılıyor. Türkiye burada çok dikkatli olmak mecburiyetinde. Rusya ile Türkiye'nin İran'ın arasını aşmaya da çalışıyorlar. Nitekim Macron çıktı dedi ki bu dedi Türkiye'yi dedi Rusya'dan uzaklaştırmak için güzel bir operasyon oldu dedi. Allah Allah. Hiç alakası yok. Rusya ile Türkiye'nin ilişkisi gayet tabii devam ediyor ve edecek. Rus uçağını düşürttüler. Rus büyükelçisini öldürttüler. Hep aynı kaynaklar yapıyor bunu. 15 Temmuz olayını yaptılar değil mi? Bakın bunlara yani. Sonra bir İdlib'den çıktığı iddia edilen bir insan savaşçı gitti. Rus üssünü vurdu dediler değil mi? Türkler yaptırdı dediler. Hatta bazı Rus generalleri de buna inandılar. Putin'den Erdoğan görüşünce bir baktık olay böyle değilmiş. Yani anlayacağınız ortalığı karıştırmak ve oluşmakta olan bir bölgesel ittifakı yani Suriye'de iç barışı temin etme konusunda veya Irak'ta iç barışı temin etme konusunda bozucu faaliyetler var. Dolayısıyla İstihbarat örgütlerinin burada çok aktif olduğu kanaatindeyim. Burada dikkatli olmamız lazım. Benim söyleyeceklerim bunlar.
Evet. Sayın İmer çok güzel özetledi aslında evet. Mevcut durumu. Eklemek istedikleriniz dinlemek isteriz Sayın Mercan. Buyurun.
Evet dediği gibi hocam yani çerçeve bu. Bunun içinde biraz daha belki İngiltere'yi Fransa'ya analiz edebiliriz duruşla alakalı olarak. Şimdi İngiltere'de yakında bir yerel seçim olacak. Yani içerideki o siyasi dinamikleri de göz önünde tutmak lazım. Bir yandan yeni bir güvenlik stratejisi açıkladılar. Şimdi istihbaratla ilgili işte yeni çalışmalar, yeni belgeler yine hazırlanıyor. Hatta yeni güvenlik anlayışında işte işin ekonomik kültürel yönüne de vurgu yapıyorlar. Sadece hani güvenlik güvenlik veya askeri yön değil. Biraz daha böyle karma bir profil sergilecekler güvenlik politikaları anlamında. Yani İngiltere'nin kültürel etkinliğini küresel düzeyde koruma çabası demek bu. Bu da daha hani operasyonel anlamda da aktif bir İngiltere demek, evet, aslında. Evet. Şimdi biz 11 Eylül'den sonra işte Irak Harekatı döneminde de işte Tony Blair dönemini hatırlayın, aktif bir İngiltere gördük. Sonra bir içeride hesaplaşma oldu. Bir baktılar işte Irak iddiaları içi boş çıktı. İşte Amerika ve İngiltere'de bayağı bu tartışma konusu oldu. Bu İngiltere hem istihbarat mekanizmasını içeride sorgulattı, hem siyasete de bayağı etkiledi. İşte Tony Blair'e bayağı fatura kesildi. Hatta sonraki hükümetlerde de temkinli yaklaşım oldu. Cameron'ın da o vardı, o temkinli yaklaşım. Evet. Fakat Theresa May biraz o havadan çıkmış görünüyor şimdi. Yani tekrar İngiltere'de o eski aktiflik hali söz konusu gibi. Hatırlarsanız bu ilk Suriye iç savaşı kapsamında operasyon konusunda böyle işte hazırlıklar olurken işte Amerika'da Obama var. Ondan sonra işte bir tarafta Holland Fransa'sı, işte İngiltere'de Cameron. Düğmeye basma noktasına geldiler ama ilk fire İngiltere'den çıkmıştı. Cameron demişti ki ben parlamentodan çıkacak karara, oradaki oylama sonucuna bağlıyım. İnisiyatif kullanmayacağım demişti. Ve oradan hayır, operasyona karşıyız kararı çıkınca durmuştu. May mesela şimdi parlamentoyu aslında göz önünde tutmadı. Diyor. Dinlemem diyor. Ve kendi inisiyatif kullanarak böyle bir yani destekte bulundu operasyona. İşin o yönü bir duruyor karşımızda. 2015 itibariyle öncekinden ziyade 15 ve sonrası güvenlik stratejilerinde bu işte güvensizlik yaratan kaynakları ortadan kaldırma çabasını biz daha fazla hani İngiltere'de belgelerden de anlıyoruz. Fransa'ya bakıyoruz. Fransa'da zaten o Chirac sonrası tamamen değişen, işte Sarkozy ile beraber Amerika'nın yanında bir Fransa. Daha evet, operasyonel yeteneği öne çıkartan bir Fransa var son döneme bakarsak. Biraz Hollanda döneminde durulmuş gibi göründü ama Macron'la gene o yönde ilerleyiş var. İşte Afrika'daki operasyonlara bakın, Fransa bu konuda bayağı önde geliyor. Şimdi son dönemde de öyle. Macron'un içeride hani böyle bir genç işte siyasetçi, yıldızı parlak, işte destek gördük kamuoyundan derken şimdi bayağı bir protestolar, yürüyüşler, gösteriler var. Doğru. Politikalara karşı.
Sendikalar
işte hareketlendi. Bir yandan yani sermayenin aktörü olarak da görüldüğü için tabii hedef tahtasına oturtuluyor Macron aynı zamanda. Şimdi genel bu bana tarihten işte krallık dönemlerini aslında hatırlatıyor. Hani içeride başarısızlık olunca dışarıda savaşlarla başarı elde edip içeride prestiji toparlama. Yani iki aktörde de yani İngiltere ve Fransa'da şimdi böyle bir halde var. İşte o sömürgecilik geçmişini pratiğe yansıtma, ondan sonra hani alanda etkinliği sürdürme, tamam. Bir de bir yandan işte gündelik siyasetle alakalı tabii çıkarımlar yapma yönü de var. Yani araçsallaştırıyorlar şeyi, evet, operasyonu. Onu vurgulamak lazım. Bakıyoruz genel yine tablo içerisinde başarıya ulaştık diye hocamın dediği gibi işte Trump'ın açıklamaları var. Ama şimdi 11 Eylül sonrası yine biraz daha yakın zamanla sınırlayalım. Başarı ne hale geldi? Yani askeri başarıyla aslında siyasi başarıyı ayırmak gerekiyor. Tamam, askeri olarak vuruldu mu hedefler? Ki orada bir de şaşma var ama vuruldu. Tamam. Evet. Hani laboratuvarlar vuruldu, görüldük. Ama siyasi başarı var mı? Hiç yok. Hiç Suriye yok. İç savaşı devam ediyor. Anlaşmaya tabii varılamadı. Çatışma tabii koşulları devam ediyor. Tabii. İnsanlık işte dramı devam ediyor. İşte Suriyeliler oradan oraya göç etmek zorundalar. Bir sürü sıkıntı devam ediyor. Sonuca varamamış durumda aslında yine iş. Bu konuda ilerleme olmadığı zaman aslında bir yandan hani operasyonda belli ölçülerde, tamam, kimyasal silah kullanımına karşı bir eylem oldu ama belli ölçülerde de boşa çıkan ayağı var işin. Yani onu da göz önünde tutmak gerekiyor.
Güç gösterisi olarak yorumlandı.
Yani o evet var. Yine işte Rusya'ya karşı bir cevap aslında. Hani Rusya'nın nereye kadar ilerleyebileceğiyle alakalı bir mesaj da verilmiş oluyor. Tabii şöyle bir şey var, bakın. Rusya'nın sürekli olarak yaptığı özellikle bu Suriye iç savaşıyla daha da görünür hale geldi. Ben hukuki davranıyorum, diğerleri hukuksuz davranıyor vurgusu var. Yani ne kadar uluslararası veya dış politikasında hukuki davranıyor çok tartışmalı Rusya'nın aslında bakarsın. Evet. İşte Kırım işgalini falan düşünürsek ama öyle bir imaj yaratmaya çalışıyor. Bir yandan Suriye'de doğru bu. Esad çağırdı Rusya'yı, tamam.
Davetle geldi.
Ve bu hukuki. Amerika hani işgal ediyor. Dolayısıyla bunun hukuki bir karşılığı yok askeri varlığının. O açıdan doğru. Son Trump'a verdiği cevap işte füzeleri gönderiyorum derken o da bakın işte terörle mücadele için kullanın dedi. Ben de buradan gönderiyorum falan demedi. Hani basitleştirmedi işi aslında o kadar. Hep oraya çekmeye çalışıyor ve aslında diğer aktörlerin de, İran da mesela o yönde eleştirir. Batı ülkelerine bir duruş sergilediğini gösteriyor uluslararası hani kamuoyuna veya camiaya ve bunun üzerinden de bunu hani kabul ettirmeye çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor. Ha, zor bir iş, bu kolay bir iş değil ama bunu yapmaya çalışıyor. Diğerleri sürekli hani işte operasyonlarla aslında durumları daha da kötüleştiren aktörler şeklinde konumlandırılıyor. En azından Rusya ve İran açısından bakarsak, tarafından bakarsak. Böyle bir ikilik hal de var. İşte bunu durdurmak, bu kendilerince hani işte Fransa için, İngiltere için veya Amerika için Rusya'nın işte bu kara propagandasını tersine çevirmek adına eylemler yapıyoruz diye bir çıkış hali de var. Böyle bir tablo var karşımızda işte buradan hareketle. Hocamın dediği gibi Türkiye'nin hakikaten çok akıllıca davranması gerekiyor, kaptırmaması gerekiyor aslında bu anlamda. Bir tarafa o dengeyi, ki o denge politikası zaten gelenekseldir yani Osmanlı'dan beri evet. Devam eden bir şey. Onu yürütmekte de fayda var. Tabii ki işte bir NATO ülkesi olarak veya diğer işte Batı ülkeleriyle işbirliklerinin kurumsallaşması anlamında çok daha derin bu Batı ile ilişkileri. Rusya'ya da daha hani pragmatiktir, daha değişkenlik barındırır. Hani bir sabiti var o anlamda. Ama bu işte Macron'un söylediği gibi bir anda işte Rusya ile ilişkilerin tersine çevirmesi gibi bir sonuca da yol açmaz. Çünkü Türkiye Rusya ile ilişkileri de gözetmek zorunda. Tamamen hani kopuk bir tablo ortaya çıkaramaz.
Aslanın süreci devam ediyor.
Devam ediyor. Etmeye de. İşte son haberler geldi Amerika'dan biliyorsunuz bu PYD'nin desteklenmesi güvenlik birimi oluşturuyor ya fon ayırdılar tahsisat. Evet. O da çok sıkıntılı bir durum.
Tabii.
Bunlar hep tartışma konusu olacak sonrası içinde.
Belki tamamlamak için bir şey söylemek gerekir. Esas hedef İran burada. Yani İran niçin hedef? Çünkü İsrail Şahin Kanat işte bu Hizbullah'ı destekliyor diye. Ve aynı zamanda da nükleer bomba yapma tehlikesi var diye İran'la olan nükleer anlaşmayı bozmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmayı 5+1 olarak imzaladı. Ki 5 tane güvenlik konseyi üyesi yani Amerika, Rusya, Çin ve İngiltere, Fransa. 5+1 Almanya'da buna dahil oluyor. Şimdi bu anlaşma yapıldı Obama zamanında. Şimdi Trump iş başına geldiğinden beri bu anlaşma işte Amerikan çıkarlarını gözetmiyor. İsrail'in isteği bu aynı zamanda. Onun için biz bu anlaşmayı iptal edeceğiz. Daha doğrusu yeniden görüşeceğiz. Başka şekle sokacağız gibi iddialarda bulunuyor. Şimdi bu sene Ocak ayında hatırlayın bütçe geçmemişti. Trump bunu iptal ediyoruz dedi. Fakat bir de baktı vaziyet kötü. Ondan sonra yok etmiyoruz dedi. Mayıs'a kadar uzadı. Ama Rex Tillerson mesela bu anlaşmanın devamını isteyen bir kişiydi. Onun Dışişleri Bakanlığı'na son verdi. Onun yerine işte bu Mike Pompeo geldi. Aşırı güç kullanma taraftarı olan bir kişi, CIA'nin eski başkanı, değil mi? Şimdi Mayıs yaklaşıyor. Şimdi bu esnada Avrupa Birliği'nin tavrı çok önemli. Avrupa Birliği Fransa'da dahil, İngiltere'de dahil, bunların hepsi dediler ki, Almanya'da dahil tabii, biz bu anlaşmanın devam etmesini istiyoruz. İran'la münasebetimizin ticari olarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü çok önemli onlar için. Aynı zamanda da zaten Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Komisyonu gerekli incelemeleri yapıyor. Yani bundan daha iyi bir anlaşma olamaz. Şimdi bakalım ne olacak bundan sonraki süreçte. Şimdi burada güç kullanan Amerika, Fransa ve İngiltere'yi de yanına aldığı için zannediyor ki böyle davranmak suretiyle belki İran anlaşmasının bozmasında da bu iki gücü yanına alabilir. Ama ben böyle olmayacağını şimdiden size söyleyeyim. Böyle olmayacak. Kesinlikle bu böyle olmayacak. Dolayısıyla Amerika burada yanlış bir hesap yapmaktadır. O anlaşmada Trump bir sene daha bunu uzatmak zorunda kalacak. Çünkü bu sene seçim var Amerika'da biliyorsunuz. Bu seçim hem Temsilciler Meclisi'nin yeniden seçilmesini gerektiriyor hem de Senato'nun 1/3'ünün. Dolayısıyla Trump zaten 49'a 51 civarında bir hakimiyeti var Senato'da. Bunu kaybedebilir. Zaten halk nezdindeki desteği %33 seviyesine inmiş vaziyette. Bu durum karşısında seçimi kaybetmemek için, Amerikan halkını memnun etmek için iktisaden başarı sağlamış durumda. Doğru. Hı hı. Büyüme iyi, işsizlik iyi. Ama dış politikada iyi değil. Ve burada bunu temizleyebilmek için böyle bir hamleyle bu işi bitireyim. Ve aynı zamanda şunu sağlayayım diye düşündü. O kahramanları yurdumuza geri çekeceğiz. Oradaki Amerikan askerlerine. Amerikan halkına bu intibayı verecek.
Evet. Sayın hocam bu sözlerle bu ilk bölümü noktalayalım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bir
kalıcıyız.
Evet efendim, biz burada kalacağız programı devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Bu bölümde Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu konuşacağız. Henüz resmi olarak rapor yayınlanmadı ama ayrıntıları konuşacağız. Basına yansıdığı kadarıyla, netleştiği kadarıyla izlenimlerini aktaracak. Telefon hattımızda gazeteci Mustafa Ulusoy bulunuyor. Sayın Ulusoy merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Reuters haber ajansının isimlerini açıklamadan Avrupa Birliği yetkililerine dayandırdığı haberine göre Brüksel Türkiye'nin yıllardır üyelik yolunda elde ettiği kazanımları kaybettiği uyarısında bulunacağı bildirildi. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili ilerleme raporunun şu ana kadar hazırlanan en eleştirel rapor olduğu açıklandı. Sizin görüşlerinizi almak isteriz. Buyurunuz.
Evet, şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bu tarzda Reuters kaynaklı bir haber birkaç gündür medyada yer aldı. Ancak hemen şunu söyleyelim. Konuyla ilgili biraz gizemli bir hava oluşturma gibi bir çaba var. Tabii bu habere dair baktığımız zaman ben şöyle söyleyeyim. Biraz evvel Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu kısımda çalışan basından sorumlu yetkilisiyle bir görüşme yaptım. Telefon görüşmesi yaptım bireri. Kendisiyle son durumu da aldım. Hatta ismini de verebilirim. Alços Merilli. Dolayısıyla çok bu konu öyle gizemli tarafları olan bir konu değil. Öncelikle onu söylemekte yarar var. İkincisi şu anda rapor tabii görüşülmekte. Son aldığım bilgilere göre onları da aktarayım. Strasbourg'da Avrupa Birliği'nin komiserleri kolej toplantısı halindeler. Bu rapor sadece Türkiye'nin ele alındığı bir rapor değil. Burada 6 aday ülkeyle birlikte Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu genişleme paketi raporu söz konusu. Türkiye de tabii bunun içerisinde. Bugün bunun karara bağlanması, onaylanması bekleniyor. Ancak yetişmeyebilir, onaylanmayabilir bana verilen bilgilere göre. Peki bahsedildiği kadar ağır bir rapor mu bu? Ya da bu rapor bu haline çıkarsa nedir, nasıl okumalıyız? Biz tabii bu konuyla ilgili olarak açıkçası iki açıdan bu raporun çok da hüküm ifade etmeyeceğini söyleyelim. Bunu ben siyasi anlamda söylemiyorum. Yani işte rapor hükümsüzdür, tanımıyoruz, bu tür çıkışları AB Bakanlığı'ndan da gördük. Ancak bu anlamda söylemiyorum. Özellikle Varna zirvesinde yapılan görüşmelerin çok hızlı bir şekilde bu rapora yansıması mümkün değil. Yani Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri son dönemdeki gelişmeler açısından değerlendirmek gerekirse Varna zirvesi öncesi ve Varna zirvesi sonrası şeklinde ifade edilmek durumunda diye düşünüyorum. Zira bu rapora Varna zirvesi sonrasındaki konjonktür henüz yansımış değil. Dolayısıyla daha öncesini anlatan bir bakış açısıyla oluştuğu kesin. İkincisi de burada 15-30 gibi bir basın toplantısı yapılması bekleniyor şayet kabul edilirse. Bu konuyla ilgili biz gelişmeleri önümüzdeki haftalarda tekrar değerlendirebiliriz ancak bu sabah Macron Avrupa Parlamentosu'nda genel kurulda toplantı, genel kurulun konuğu oldu. Hala da devam etmekteydi az öncesine kadar. Bütün oturumu da izledim ben. Ve Macron orada kendi ifadelerini anlattı. Kendi yaptığı girişimleri, özellikle Suriye'ye yapılan füze saldırısını da savundu. Ancak şunu gördük ki Avrupa Birliği tamamıyla 2019'un Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerin etkisiz girmiş. Bu sabahki, yani bunu biz görüyorduk, bu beklenen bir durumdu. Ancak bu sabahki Macron'un açıklamaları ve ona karşı yapılan çok sert, bizzat yüzüne yapılan çok sert eleştirilerle birlikte gördük ki Avrupa Birliği içerisindeki kesimler tamamıyla seçime odaklanmış durumda. Dolayısıyla tekrar raporla ilgili raporun önem derecesine veya etki derecesine dönecek olursak bu kadar seçim atmosferine girilmiş bir Avrupa'da olumlu bir rapor zaten çıkması mümkün değil. Çünkü şu anda trend biliyorsunuz Türkiye aleyhinde ne kadar konuşursanız, Avrupalı siyasetçiler açısından söylüyorum, o kadar prim topluyorlar. Dolayısıyla bu yıl, yani 2008 ve 2009 ilerleme raporlarında Türkiye'ye yönelik olumlu şeyler beklemek aslında bir nevi boşuna beklemek diyebiliriz. Peki diğer taraftan bu raporla ilgili Avrupa Birliği makul bir kafayla düşünüp raporu yazmış olabilir mi? Bir de bu soruyu sormak lazım. Bu da söz konusu değil. Çünkü Avrupa Birliği şu anda özellikle Fransa'nın, İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Avrupa Birliği olmaksızın AB kimliği dışında kendi başlarına hareket ederek bir askeri operasyon yapmış olmasıyla da ciddi anlamda tartışma halinde. Bu konuda bir yere oturmadı çünkü Avrupa Birliği'nin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi ortak güvenlik politikası, bir askeri ordusu. Bu konu henüz bir yere gelmemişken iki AB üyesi ülkenin her ne kadar Brexit yürürlükte olsa da kendi başlarına karar alıp böyle önemli bir konuda beynelmiler hareket etmesi Avrupa ülkeleri arasında ciddi bir tartışmaya yol açtı. Bu sabah da bir tartışma yapıldı. Diğer taraftan Macron'un öne sürdüğü bir çok vitesli Avrupa stratejisi var. Burada kesinlikle Avrupa Birliği'nin orta ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden gelen askeri üyelerinden çok ciddi eleştiriler geldi. Hiç kimse bunu desteklemediğini de belirtti. Dolayısıyla rapor belki bugün öğleden sonra Belçika saatiyle 3.30 itibariyle, Türkiye saatiyle 4.30 itibariyle açıklanabilir, açıklanacak. Büyük ihtimalle de raporda olumsuz ifadeler yer alacak. Ancak dediğimiz gibi Avrupa'nın güncel sorunlarını dikkate aldığınızda özellikle Orta Doğu'da devre dışı kalmış bir Avrupa var. Diğer taraftan çok önemli bir sorun var. Onun da altını çizmemiz lazım. Avrupa'nın çok büyük bir enerji ihtiyacı var. Bunu Orta Doğu'dan sağlamak zorunda. Ve transit ülke olarak da Türkiye adeta mahkum Avrupa Birliği. Diğer taraftan da çok büyük bir göçmen sorunu var. Bunun da iki boyutu var. Göçler devam ediyor. Orta Doğu durulmadığı sürece göçler devam edecek. Ama diğer taraftan da Avrupa Birliği olarak aldık kararlara diğer ülkelerin, bu göçmen kabul etmiyorum diyen ülkelerin karşı çıkmasıyla beraber de bir çatlaklar süreci başlamış oldu. Avrupa Birliği bunu da nasıl yönetecek onu da tabii göreceğiz. Dolayısıyla bu ortamda yazılmış bir rapor, hem seçimin etkisiyle, popülizm etkisiyle yazılmış bir rapor. Bunu söyleyelim. Çok net söyleyelim. Çünkü öğleden sonra bu rapor açıklanacak ama bir öğleden önce Macron'la beraber bütün siyasi kanatlar parlamentoda seçim yarışına girişti bile. Bu ortamda siz Türkiye'yi ne kadar överseniz övün ya da eleştirirseniz eleştirin, bu aklı selim bir rapor olmayacak. Dolayısıyla bizim buradan, Brüksel'den gördüğümüz bu. Türkiye'nin şu ana kadar Orta Doğu siyaseti, özellikle Suriye siyasetiyle ilgili olarak da Avrupa Birliği'nde şunu söyleyebiliriz. Bazı ülkelerin insanlarla kıskançlığı var. Hatta Suriye'deki Türkiye'nin yaptığı bazı operasyonlar, Suriyelilerin geri dönüyor olması zannediyorum Fransa'yı geri planda bırakmıştı. Fransa da bu askeri operasyona dahil olarak biraz imajını düzeltme yönünde de bir girişim yapmış gibi gözüküyor. Bu konuda Türkiye'nin çok makul hareket etmesi lazım. Çünkü Türkiye sadece kendi siyasetinden sorumlu değil. Orta Doğu'daki denge ve istikrar ülkesi olmaya da devam etmekte. Bunun yanında da çevresindeki ülkelerle Rusya gibi, Avrupa Birliği gibi, Orta Doğu gibi, Afrika ülkeleri gibi hepsiyle ticaretine devam etmek zorunda olan bir ülke. Dolayısıyla bu süreçleri en iyi şekilde atlatmak konusundaki hassasiyetini sürdürmesi lazım. Şu anda Avrupa'da gerçekten her ne kadar güneşli bir hava olsa da Avrupa siyaseti yoğun bulutlar altında diyebiliriz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci Mustafa Ulusoy Brüksel'den aktardı. Telefon hattımızdaki konuğumuzu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın İmer, devam edelim efendim sizinle. Rapor öğleden sonra açıklanacak. Toplantı devam ediyor. Sizin izlenimleriniz neler?
Sayın Ulusoy bence çok güzel bir analiz yaptı. Bütün söylediklerine katılmamak mümkün değil. Hepsi doğru. Çünkü enerji özellikle konusunu dikkate alacak olursak, doğalgaz ihtiyacı Avrupa Birliği'nin işte aşağı yukarı %30-%40 civarında Rusya'dan geliyor. Ukrayna kapandı. Kuzey Akım Projesi ile Almanya ve Rusya birbirine bağlandı. Baltık Denizi'nin altından. İkinci bir boru hattının döşenmesine Amerika karşı çıktığı gibi Avrupa Birliği'nde Amerika ile aynı düşünüşte olan Polonya, Baltık ülkeleri gibi ülkelerde karşı çıkmaktalar. Bazılarının sesi çıkmamakta. Dikkat ederseniz son Suriye harekatında Almanya çekimser kaldı. Yani hiçbir şekilde oraya katılmadı o harekata. Sonradan evet biz de NATO ülkesi olarak destekliyoruz gibi bir laflar etti. Onun etmesi de gayet normaldi. İtalya da aynı çizgide dikkat ederseniz. Dolayısıyla Türk akımı projesi yani Rusya'nın Ukrayna'yı bypass eden ikinci proje gelecek sene bitiyor. Türkiye'den gelecek. Ondan sonra Yunanistan üzerinden veya Bulgaristan üzerinden Arnavutluk üzerinden İtalya'ya bağlanacak. Sonra da Makedonya üzerinden Avusturya'ya kadar çıkacak. Dolayısıyla bu proje Rusya için olduğu kadar Avrupa Birliği için hayati. Orta Avrupa için de hayati. Dolayısıyla bir Macaristan, bir Orta Avrupa ülkesi, Çek, Cumhuriyeti, Slovakya vesaire, bunlar Avusturya dahil, bunların çok farklı yaklaşımları var. Bunlar Macron'un bu söylediklerini kesinlikle desteklemiyorlar. Rusya ile iyi geçinmek istiyorlar. Dolayısıyla bu enerji meselesi çok önemli. Türkiye de burada bağlantı ülke olarak, geçiş ülkesi olarak büyük önem taşıyor. İkincisi göçmen meselesi. O da çok önemli. Çünkü göçmen akımını durdurmanın yolu Suriye İç Savaşı'nı bitirmektir. Suriye İç Savaşı bitmezse bu devam eder. Şimdi Amerika'nın şu yaptığı iş iç savaşı devam ettirmek demektir. Fransa'nın buna katılması esasen akıllıca bir şey değil. Yani belki prestij elde etmeye çalıştı. Almanya'ya dikkat ederseniz göçmen konusunda hep Türkiye'nin yanında olduğunu açık seçik beyan etmekte. Avusturya da aynı şekilde karşı durmasına rağmen. Yani demek ki bir çıkarları var. Bu iki nokta çok önemli. Ama öbür taraftan Türkiye çok büyük olduğu için Avrupa Birliği'nin içine alınmasından rahatsızlar, istemiyorlar. Zaten büyüyecek halleri kalmamış. Dağıtacak para kalmadı. Yunanistan battı. Yunanistan'a veriyorlar, veriyorlar. Bir türlü milli gelirin neredeyse iki katı olan borç bir türlü bitmiyor. Affedilse bile. Aynı duruma girecek başka bir sürü ülke var. Yani başlayarak İtalya, Portekiz, İspanya gidebiliriz. Fransa dahil. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da zaten büyütecek güçleri kalmadı. Tabii burada güvenlik birimi kurmaya çalışıyorlar. Yani Avrupa Birliği eşittir Avrupa Birliği değil. İngiltere çıkıyor. İngiltere bir bakıyorsunuz Amerika'yı deşifre ediyor. PYD, PKK'yı destekledi Amerikalılar diye yayın yapıyor BBC. Değil mi? DAEŞ'i onlar korudu diye. Ondan sonra tutuyor bir dönüş yapıyor böyle bir şey yapıyor. Yani ne yaptığı belli değil. Bir yol bir kuşakta Çin'in yanında yer alıyor. 20 milyar dolar para yatırıyor bir yol bir kuşağa. Amerika hemen tabii kızıyor buna falan. Yani böyle baktığınız zaman da her biri bir tarafa çeken bir bölge. Yani bir bütünlük yok. O bakımdan bu raporun bir değeri de yok. Yani açık konuşuyorum. Hı hı. Çünkü kendi işlerinde zaten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sağ akımlar gittikçe kuvvetleniyor, daha da kuvvetlenecek. Çünkü bu göçmen akımları buna sebebiyet verdi. Bir nefes de koruma işgüdüsü diyelim. İtalya'da, Afrika'dan gelen göç. Ya Bayan Merkel gidiyor, Çin'e diyor ki aman diyor bize yardım edin. Nasıl yardım edeceğiz size Çinliler olarak? Ben diyor size diyor Made in China'yı, Made in Germany gibi yapacağım. Ne zamana kadar? 2025'e kadar. Hedefi var Çin'in bu konuda. Yani ucuz mal satıyor diyorlardı ya Çinlere. Made in China yapacaklarmış. Kalitesi çok 2025'e kadar. Güzel. Almanya bütün tecrübesini, bilgisini, her şeyini verecek. Karşılığında ne istiyor biliyor musunuz? İki şey istiyor. Bir, ticari olarak bizimle ticaret yapın. İki, göç hareketini önleyin. Nereden gelecek göç hareketine? Asya'dan ve Afrika'dan. Niye onu Çin'den istiyorsun? Niye Amerika'dan istemiyorsun? Çünkü Amerika göç sebebiyet veriyor da ondan. Demek ki Çin nasıl yapacak bunu? Orayı kalkındırarak. Bir yol bir kuşak. Bir yol bir kuşak kalkınma hareketi esasen. Bütün ülkeleri kalkındırıp yalnız ticaret yapmak değil, onların stabil olmasını ve göç etmesini engelleme hareketi. Yani burada gördüğünüz gibi çıkarlar ters. Birisi küresel güç olarak olabilmek için okyanusun öbür tarafında bir ada gibi yaşayan bir Amerika. Burada şu olmuş, bu olmuş, birbirine girmiş. Oraya göçmeler. Türkiye sınırında şu anda 2 milyon Afganlı mülteci bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey. Şimdi siz bunları Afganistan'da tutmanız lazım. Afganistan'ın nüfusu 60'da 9 milyondu. Şimdi olmuş 30 milyon. 20 sene sonra olacak 60 milyon. Siz bu adamları afyon yetiştirerek, esrar ticareti yaptırarak orada tutabilir misiniz? Birbirini boğazlatarak. Aynı şey Pakistan için geçerli. 180 milyon oluyor 350 milyon. Ne olacak bu adamlar? O halde oraları kalkındırmanız lazım. Afrika'da da aynı şey geçerli. Öyle okyanusun öbür tarafında nasıl olsa buraya geçemezler. Düşüncesi yanlış. Biz Avrasya olarak burada olduğumuz için bunun etkisindeyiz. Afrika'dan ve Asya'dan gelen göçler. İşte 2 milyon Afganlı şu anda Türkiye sınırında. Bekliyorlar.
Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman Sayın Hocam'ın da dediği gibi aslında bir bütünlükten söz edemiyoruz. Hı-hı. Çıkarlar bir yerde çatışıyor. Siz bu raporu nasıl çıkmasını bekliyorsunuz? Rapora dair görüşleriniz neler Sayın Hocam?
Evet, raporla ilgili tabii olumlu bir havaya bürünmenin çok gereği yok. Çünkü ciddi gerginlik kaynakları var. Hala devam ediyor. Bir anda ortadan kalkmış değil. İşte tarihsel, ideolojik, kültürel bir sürü sebep var ayrıştıran. Tabii bir takım ortaklıklar da var. Özellikle son dönemde Türkiye-AB ilişkileri kriz anlarında işbirlikleri zeminine kaydı. Ama nitelikli işbirliği pek çıkmıyor buradan. Yani kısa süreli işte anlık işbirlikleri. Krizler ortadan kalkınca ve etkileri azalınca tekrar herkes kendi kulvarına çekiliyor. Böyle bir hale büründü iş. Üyelik zaten artık çok geri planda kaldı filan tartışmaları. Ona biraz daha geçiyoruz. Bu işte 98'den beri devam ediyor. Bir prosedür, bürokratik bir prosedür. Raporların çıkması, yayınlanması. Şimdi bu raporda tabii belli başlı övücü şeyler de olacaktır. Özellikle işte mülteci krizi kapsamında Türkiye'nin üstlendiği rol, işte yardımları,
ekonomik büyüme vurgusu.
Aynen, onlar olumlu yönler olarak duracaktır. Bir de bizim basına yansıdığı işte FETÖ'nün terör örgütü olarak tanındığına dair bilginin işte cümlenin yer alacağı ilk kez. Evet. Hani bunlar önemli gelişmeler. İşte terörle mücadele kapsamında tabii fikir ayrılıkları var. Ama bu yönde de Türkiye'nin hani faaliyetleri, katkıları yani önemseniyor. Onu da yine göreceğiz. Onun dışında gümrük birliği meselesi karşımızda duruyor. Gümrük birliğinin biliyorsunuz revize edilmesi lazım. Bu bayağı bir sürüncemede kalan konu. Hala sonuçlanabilmiş değil. Onunla ilgili Türkiye'nin işte ihtiyaçlarına hani cevap verme veya bununla ilgili ilerleme kaydedilmesinin beklendiğine ilgili işte tabir olacaktır. Bu gibi konular var. En azından hani ılımlı olabilecek. Fakat Mustafa Bey'in dediği gibi bir yandan telefonda Varna'da hakikaten böyle karşılıklı açıklamalar olumluydu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, yani gelin hep beraber evet, Avrupa'nın geleceğini bir daha şekillendirelim, oluşturalım. O önemli. Diğer taraftan işte konsey ve komisyon başkanlarının tutumları yine yapıcıydı. Juncker'in özellikle hani çünkü evet, sert bir siyaset temsil eder o ama yapıcı açıklamaları önemliydi. Fakat tabii bunun hemen olumlu sonuç vermesi çok zor. Çünkü bu metinlerin çok zaman alıyor hazırlanması, birçok birimden geçiyor. İşte Avrupa Parlamentosu'nun etkisi hissediliyor vesaire. Bir de seçim olacağı için tabii çok politize de bir konu olduğu için Türkiye meselesi. Olumsuzluklar çok daha ağır basıyor. Fakat daha birimlere ayırdığımızda işte Almanya'nın önem verdiği Türkiye'ye noktalar var. İşte hocamın dediği gibi özellikle mülteci krizi kapsamında. Ama işte terörle mücadele veya Afrin operasyonunda ayrışıyorlar biliyorsunuz. İşin bu yönü var. İşte İtalya'nın örneğin desteklediği tarafı var. Hani Türkiye böyle baktığınız zaman tek tek ülkeleri ama Avusturya'nın karşı çıktı. İşte Hollanda'da olumsuz açıklamaların geldiği bir tabloda var. Profil değişebiliyor. Bunu yine göz önünde tutmamız gerekiyor. Şimdi bundan sonra tabii biraz daha o işbirliği zeminini zenginleştirecek arayışlar, diplomatik arayışlar içerisinde olmak önemli. Fakat az önce hocam da dedi, hakikaten bu Çin'in projesi çok önemli. Yani küresel bir proje bu. Öyle bölgesel falan da değil. Birçok koldan gidiyor ve o ülkeleri bağlıyor aslında birbirine. Evet. O çok önemli bir şey. Türkiye'de önemli bir unsuru bunun. Yani enerji üstünden, ticaret hat üstünden, işte Londra'dan çıkıyor gidiyor. Yani böyle bir tablo ortada. Burada yer alması, işte son enerji yatırımları Türkiye'nin önemli. Avrupa Birliği için de tabii bunlar önemli gelişmeler. Dolayısıyla bu göz ardı edilecek değil. Hani bunda belli ölçülerde görülür. O zaten başlık başlık ayırıyorlar ya fasıl başlıklarını raporda. Yani dolayısıyla bunlar hep yer alacaktır. Türkiye'nin enerji politikalarındaki de önemi. Hatta o işte dış politika, güvenlik politikası veya işte demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, o başlıklarda hep eleştiri gelir. Olağanüstü hal çünkü evet, hala devam ediyor. Yani o da eleştirecektir raporda. O daha önce de oldu biliyorsunuz. Ama onun dışında bu gibi politikalar üzerinden, ekonomik noktalar üzerinden aslında bir takım olumlu açıklamalarda yer verecektir diye düşünüyorum ilerleme raporunda.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.
İyi yayınlar.
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sencer İmer ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan'dı konuklarımız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Nevzat Hoca Anlatıyor köşemizle devam ediyoruz. Nevzat Hoca anlatıyor.
Merhaba aziz dinleyiciler. Bu haftaki konuşmamda İstanbul'da kalıp izlenimlerini kaleme alan bir Fransız seyyahtan söz etmek istiyorum. Kendisi 1701 yılında İstanbul'a gelmiş ve kaldığı süre içinde şehri, Topkapı Sarayı'nı ve insanlarımızı gördüğü şekilde uzun uzun anlatmıştır. Bugün bu anlattıklarından çıkardığım bazı notları özet olarak aktarmak istiyorum. 1656-1708 yılları arasında yaşayan Tournefort aslında botanik yani bitki bilimi uzmanıdır. Ancak zamanın Dışişleri Bakanı tarafından Doğu ülkelerine gitmek üzere görevlendirilir. Böylece 1701'de İstanbul'a varır, şöyle anlatıyor şehri ve insanları. İstanbul, dış mahalleleriyle birlikte şüphesiz ki Avrupa'nın en büyük şehridir. Eski tarihçilerin ve bütün gezginlerin ortak görüşü şudur ki, kentin konumu dünyanın en güzel ve en avantaj sağlayan yeridir. Hem Çanakkale Boğazı ve hem de İstanbul Boğazı, sanki dünyanın dört bir yanından gelecek zenginlikleri şehre ulaştırmak için açılmış birer su yoludur. İstanbul'u iki bölüme ayırmak gerekir. Limanın gerisindeki bölüm ile onun karşısındaki bölüm. Yazar burada şunu belirtmek istiyor. Surlar içinde kalan bölüm ile Haliç'in yukarısında kalan ve bugün bizim Kasımpaşa Beyoğlu arasında kalan yerler olarak nitelendirdiğimiz bölüm. Yazar şöyle devam ediyor. İstanbul'un surları çok sağlamdır. Perde hatları, mazgal delikleri yerindedir ama toplar gözükmez. Şehre girmek için bu surlarda birçok kapı vardır. Sarayburnu ile yedi kule arasında 7, kara bölümünde 5, liman bölümünde ise 11 kapı vardır. Hangi kapıdan girerseniz girin, mutlaka şehre doğru bir yokuş tırmanmak zorundasınız. Çünkü İstanbul tepeler üzerinde kurulmuş bir kenttir. Kente girmeden bakılınca şehre hayran olunur. Evleri, taraçaları, balkonları ve bahçeleri setler halinde, üzerinde çarşıları, kervansarayları, camileri, sarayları ve hatta kiliseleriyle görünen şehir gerçekten hoş bir manzaraya sahiptir. Dikkat ettiğime göre şehir Paris'ten bile kalabalıktır. Aziz dinleyiciler, Fransız görevli Tournefort'un gördüklerini anlatması bir hayli uzun. Ancak şu kısa özetlerle onu biraz daha dinleyelim. Topkapı Sarayı tam limanın girişinde soldadır. Denize kadar inen sahası surlarla çevrilidir. Bunlar aynı zamanda sarayın duvarlarıdır. Sarayın dış bölümünün hiçbir eksiği yoktur. Bahçeler yaprak dökmeyen yeşil ağaçlarla doludur. Saraydaki dairelerin en büyük süsü ne tablolar ne de heykellerdir. Onların bütün süsü altın ve cam döşeli, aralarında bol bol çiçek bulunan Türk usulü resimler, manzaralar, kubbe sarkıtmaları, hoş kokulu buhurdanlıklardır. Mermer havuzları, hamamları, su fışkırtan özel havuzları zaten doğuluların en büyük zevklerindendir ve bunları yaptırmaktan da hiç geri kalmazlar. Değerli dinleyiciler, şöyle devam ediyor Fransız gezgin. Saray mutfaklarına asla av eti girmez. Buna karşılık her yıl tüketilen 40 bin sığırın taze ve tuzlanmış eti, yani kavurmanın yanı sıra, saray mutfağında her gün 200 koyun, 100 kuzu veya oğlak, mevsimine göre 10 dana, 200 çift piliç, 100 çift güvercin ile 50 kaz, yiyecekler için sağlanması zorunda olan yiyeceklerdir. Sarayda tam bir sessizlik vardır. Sinek uçsa bile duyulur. Eğer herhangi biri biraz yüksek sesle sessizliği bozarsa veya saraya yakışmayan bir davranışta bulunursa, devriye gezen askerlerce uyarılır, hatta sopayla dövülür. Hatta atlar bile nerede olduklarının bilincindedir ve bunun için belki de sokakta yürüdüklerinden daha yavaş yürümeye alıştırılmışlardır. Fransız Tournefort, izinli olarak geldiği sarayın bütün avlularını dikkatle gezer, gördüklerini uzun uzun anlatır. Yolların taş döşeli olduğunu, her iki tarafının ağaçlarla dizili olduğunu, yolun dışındaki yerlerin tertemiz ve çimenlerle kaplı bulunduğunu, çimenler arasında birçok çeşmenin yer aldığını, sarayda yaşayanların terbiyeli ve sessiz olduklarının da altını çizer. Değerli dinleyiciler, bugünkü konuşmamızı burada bitireyim. Çünkü Turnafor'un saray hakkında anlattıkları çok daha uzun ve zamanımız kısıtlı. Belki ileride yine onun anlattıklarına döneriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalınız.
Değerli dinleyicilerimiz, biz Burada Kalacağız programının bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmayı diliyoruz. Programın tekrarını bu gece 05'te radyomuzdan dinleyebilirsiniz. Programımızın ses kaydına istediğiniz zaman bizburada.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz.